Ayrım 15.
İşte yine Anadolu'muzun iki güzel kentinden iki mektup. Ailem çok tutucu. Tiyatroya, konsere gitmek istesem, ben öyle yerlerde neler olur bilirim diyorlar. Bir anlatsalar neler olduğunu çok sevineceğim. Gitar dersi almak istedim. Okuldaki öğrencilere kurs vereceklerdi. Babam aynen şöyle dedi. Bırak züppe işlerini de derslerine bak. Ben de kursa gizli gizli katıldım. Çünkü bunun züppelikle ilgisi olmadığını biliyor, ayrıca öğrenmeyi çok istiyordum. Babam izin vermiş olsaydı, benim gözümde yeri çok yükselecekti. Anneme babama seslenmek istiyorum şimdi. Ne olur sevgili kızınıza biraz güvenin. Tiyatroya, konsere gitmekle kötü kız, gitar çalmakla züppe olacak kadar zayıf mı sanıyorsunuz onu? Unutmayın, onu siz yetiştirdiniz. Yaz geldi ve kredimden ayırdığım parayla eski de olsa benim olan bir gitar aldım. Tüm kuralları çiğneyerek. Evde kendi kendime çalışıyorum. Birkaç şarkı çıkardım. Anneme çalıyorum. Tepki yok. Ne olur anne tepki ver ne olursun. Ben onu o kadar uğraşarak çalmayı öğreniyorum. Annem bir şey demiyor. İçimdeki ben beni ayakta alkışlarken annem karşımda sessiz kalarak beni protesto ediyor. Onları çok seviyorum. Biliyorum ki onlar da beni çok seviyorlar ama kızları bir kuş değil ki kafeste büyüsün. Ayrıca bıraksalar da uçup gitmem ki. Bu da ikinci mektup. Gelecek konusunda dönüm noktasındayım ve üzerimde çok baskı var. Ailem bana büyük destek. Geçen yıl okulda başarılı olmama rağmen nasıl oldu da ÖYS'yi kazanamadım diye çevremden büyük tepki gördüm. Ailem bu konuda da bana destek oldu. Bunlar çok güzel. Ama iş sosyal ve kültürel etkinliklere gelince değişiyor. Tiyatro, sinema, arkadaş toplantıları, spor faaliyetleri hepsi onlara boş geliyor. Tiyatro ve sinemaya gidemiyorum. En azından yalan söylemek mecburiyetinde kalmadan. Onlara yalan söylediğimde ise hiç rahat olamıyorum. Ama kötü bir gerçek var ki zamanla yalan söylemeye alışıyorum. Hatta bazen en ufak konularda bile yalan söylüyorum. Daha sonra bu yalanı ortadan kaldırmak için çok uğraşmam gerekiyor. Sinemaya gitmek istiyorum. Çok kez denedim, hala da vazgeçmiş değilim. Aa, daha neler. Arkadaşlarınla sinemaya gidersen çevre ne der sana? Zaten televizyonda çok güzel filmler varmış. Sinemaya gitmeye hiç gerek yokmuş. Tiyatro için de izin istedim. Amatör olarak oyunculuğu deneyecektim. Ama derslerimi engelleyeceği söylendi. İlkokuldan beri folklora, okul bandosuna, voleybol ve basketbol kurslarına katılmanın derslerime engel olacağı düşünüldüğü gibi. Tiyatroya gitmek, seyirci olarak için izin istedik. Kız başına gidilmez dendi. Sınıf arkadaşlarımla gideyim o zaman dedim. Cevap alem ne der oldu. O zaman siz götürün dedim. İşlerinin olduğu söylendi. Sonuçta bir kez geçen yıl lise 3. sınıfta ikna edebildim. Ama o da numune olarak kaldı. Arkadaşlarıma gidip gelmek de sorun. Ailece tanırlarsa daha iyi olur diye düşündüm ve arkadaşlarımla konuştum. Ailelerimizi tanıştırmaya karar verdik. Ama ebeveynlerimizin işi denk gelmedi ve tanışamadılar. Bence bu da bahane ya neyse. Şimdi her zaman sözünü ettiğim ve tanıdıkları arkadaşlarıma gitmek istediğimde her zaman bir hafta önceden söylerim. Ben onu sevmiyorum ya da onlar bize gelmiyor hep sen gidiyorsun gibi cevaplar alıyorum. Oysa benim gittiğim kadar onlar da geliyorlar. Güven meselesi. Bana güvenmiyorsunuz. El alem neden bu kadar önemli dediğimde aldığım cevap hep aynı. Sana güvenimiz sonsuz. Ama çevre kötü biz ne yapalım diyorlar. Eğer biz bu toplumun insanlarıysak bu çevrenin içinde olacağız. Ve bence iyi de olsa kötü de olsa alışmalıyız. Hayatı tanımalıyız iyi ve kötü yanlarıyla. Her zaman inandığım bir şey var. Kötü şeyler olmasa iyilerin kıymeti bilinmezdi. Bunu onlara söyleyince haklısın diyor ve hemen ardından ama diye başlıyorlar. Bir başka savunma biçimleri bir gün anne baba olun da o zaman bizi anlarsınız. Bizim anne baba olmamıza daha vakit var ama tüm anne babalar da bir zamanlar gençti. Onların bizi anlaması daha kolay değil mi? Çoğu kez anne babalar kendi çocuklarının hata yapmayacağını düşünür. Bir olayı anlatmak istiyorum. Bir gün çok sevdiğim bir arkadaşıma gitmek için izin istedim. Babam boş ver dedi. Ben ısrar edince ben o kızı sevmiyorum, kötü arkadaşları var onun dedi. Kötü arkadaşlar mı? Hemen anladım. Kastedilen erkek arkadaşıydı. Babam onları görmüş ve hemen bu yargıya varmıştı. Oysa teyzesinin halasının oğlu olamaz mıydı? Neden hemen kötü düşünülüyor? Ve bu tür arkadaşlıklar çok mu kötü? Elbette kız erkek arkadaşlıklarının bir sınırı olmalı. Buna bir diyeceğim yok. Ama asıl önemlisi, babam benim de bir erkek arkadaşım olabileceğini düşünmüyor. Sonuçta ben de etten kemikten yapılmış, duyguları olan bir insanım. Onlar hiç mi yaşamadılar bu tür duyguları? Kadın erkek ilişkileri bizim evde hiç konuşulmaz. Cinselliği kastetmiyorum. İnsanların birbirinden hoşlanması, arkadaş olması, hayaller kurması. Sonuçta onlardan biriyle evlenip mutlu olmaya çalışmayacak mıyız? Ve müjde. Artık biz de kardelenlerden olduk. Küçük ama olsun. Nasıl mı? Bulunduğumuz çevre yeni yeni kuruluyor. Pek çok site var ve biz bir çevre kulübü kuruyoruz. Daha doğrusu duyarlı gençleri bir araya getiren bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Turnuvalar düzenlemeyi, çevreyi güzelleştirmeyi, gerekirse kapı kapı kitap gazete toplamayı düşünüyoruz. Ama zaman kaybı olduğu için babam toplantılara katılmamı istemiyor. Haftada bir gün ve bir iki saat süren bir toplantı. ÖYS sınavına kadar pasif olarak kalacağım. ÖYS'den sonra ne söylerler bilemiyorum. Bunca yakınmadan sonra biraz da beni mutlu eden davranışlarını saymak isterim. Başarılı olduğumda bunun takdir edilmesi, mutluluklarını belirtmeleri, eve bir şey alınacağı zaman ya da aileyle ilgili bir konuda bana da danışılması. Son söz onların ama olsun. Güncel olayları, geleceğimi oturup babamla tartışmak. Bu bence artık büyüdün, bunları anlayabilirsin gibi bir şey söylemekle eş anlamlı. Bana kitap almaları. Yaptığım kek kötü de olsa güzel olmuş, eline sağlık demeleri. Bana zaman ayırmaları ve bazen birbirimize kızdığımızda gelip gönlümü almaya çalışmaları. Tekrar dönelim gençlerimizle uzmanlarımızın birleştikleri noktaya. Gençlerimiz boş zamanlarını sanatla, sporla, sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmek istiyorlar. Ve çalışmak da istiyorlar. Uzmanlar bizim gençlere boş zamanları değerlendirme alışkanlıkları verdiğimiz gibi çalışma zevkini de aşıladığımızı belirtiyorlar. Böylece uzmanlarla gençlerimizin ikinci kez aynı noktada buluştuklarını görüyoruz. Pek çok gencin duygu ve düşüncelerini dile getiren bu mektuplarda gördüğümüz gibi gençlerimiz yaşamlarına çalışmayı ve boş zamanları değerlendirmeyi de kapsayan sosyal boyutu katmak istiyorlar. Ev, okul, dersler üçgeni içinde sıkışıp kalmak istemiyorlar. Bu yetmiyor onlara, yetmemeli de. Nedir gençlerimizin bu mektuplarda dile getirdikleri istekleri? Arkadaşının evinde müzik dinlemek, bir müzik aleti çalmak, tiyatroya gidip bir piyes izlemek, sinemaya, konsere, maça gitmek, spor yapmak, okumak, okumak, çevre, sanat, yardım derneklerinin sosyal etkinliklerinde rol almak, part-time çalışmak, gezilere katılmak, yeni yerler, yeni insanlar tanımak, arkadaşlarıyla buluşup gezmek, bir yerde oturup çay içmek, gönlünce çene çalmak. Şimdi söyler misiniz bu isteklerin hangisi kötü, hangisi başıboş davranmak? Tüm bu isteklerin toplandıkları nokta ev, okul, ödevler üçgeninde sıkışıp kalmamak, bunlara bir de sosyal yaşam boyutu katmak. Kendi küçük dünyalarından daha renkli, daha değişik dünyalara açılmak ve böylece daha dolu, daha anlamlı ve doyurucu bir hayat yaşamak. Gençlerimiz böyle güzel şeyler istiyorlar diye onlarla gurur duymalıyız. Ayrıca bu istedikleri onlara bilgi, birikim ve görgü sağlamanın yanı sıra kendilerine duydukları güveni de pekiştirecek. Bir insan düşünün ki diyelim basketbol oynuyor, çok güzel yüzüyor, gitar ya da kanun çalıyor, konserleri kaçırmıyor. Bol bol okuyor. Dünyada olup bitenlerden haberi var. Bir yardım derneğinde çalışıyor ya da çevrecilik yapıyor. Bir dolu arkadaşı var. Kimiyle sinemaya gidiyor, kimiyle ders çalışıyor. Kimileriyle de gidip göremeyi Efes'i geziyor. Böyle bir gence hayran olmaz mısınız? Genç bir insan bunları yaşadıkça görgüsü artacak, nerede nasıl davranacağını bilecek, değişik ortamlarda susup kalmayacak, onun da söyleyecek sözü olacak ve bunları başarabildikçe de kendine olan güveni artacak. Görgü ve bilginin, insanın iç gücüne desteği hepimizin tahmininin çok çok üstünde. İşte gençlerimiz iç güce katkıda bulunacak bu sosyal boyutu da istiyorlar. Peki bizler ne yapıyoruz? Eyvah, eğlenceye dalıp derslerine çalışmayacak diye pek çok şeye izin vermiyoruz. sınavlarda başarılı olsun, gündelik yaşamda akıllı uslu olsun, bu arada da onu dış dünyadan koruyacağım diye kanatlarını nasıl da kırpıveriyoruz. Ve bunu hepimiz, ama hepimiz, ben de, eşim de, en modern ve çağdaş geçinenlerimiz de yapıyor. Ve hiç de iyi etmiyoruz. Bunu görelim artık. Çocuğumuza ve gencimize kişilik kazandıracak davranışlarla onu başıboş bırakmanın arasındaki o kalın çizgiyi lütfen artık fark edelim. Geçenlerde çağdaş ve kültürlü bir kadın olan arkadaşımla konuşuyorduk. Bu yaz çocuklarla bir dış gezi yaptık. Oralardaki gençlere baktım da düşünmeden edemedim diye söze başladı. Örneğin sırtında çantası, öğrencilere özel indirim uygulayan tren seferleriyle Avrupa ülkelerini gezmekte olan bir genç kızla tanıştık. Gezdiği, gördüğü yerleri anlattığında ben bile imrendim. Daha sonra aramızda konuşurken bu gençten takdirle söz ettik. Kendi başına geziyor, dünyayı görüyordu. Beğenimizde samimi olmasına hepimiz samimiydik de, kendi kızımızın okulun düzenlediği bir geziyle İzmir'e gitmesi bile olay olur bizim evde. İzin vermeden önce uzun uzun düşünürüm. Tutuculuk ne kadar iliklerimize işlemiş ki, bir başkasında görüp beğendiklerimizi kendi kızımız söz konusu olunca irkiliveririz. Diyelim uzaklara göndermekten korkuyoruz. Ülke içinde okulla gidilecek gezinin ne tehlikesi var? Bari daha güvenli gezilerde daha anlayışlı olsak ya. Düşüncelerimizle duygularımız ne kadar farklı. Aynı çelişkileri yaşayan bir anne olarak ona hak vermemek elde değildi doğrusu. Aile toplantısında belirlenen ev kuralları. Peki gençlerimizin bu tür istekleri karşısında ne yapmamız gerek? Önce karşılıklı oturup, sakin sakin onun bizden, bizim de ondan beklentilerimizi konuşup tartışmalıyız. Ama bunu yaparken daha özverili, anlayışlı ve ılımlı olan taraf biz olmalıyız. Öyle ya, yaşımız başımızdan, hayatı bildiğimizden, engin tecrübelerimizden söz eder dururuz ya, işte tüm bunların toplamı olan olgunluğumuzu sergilemek için şahane bir fırsat. Bizde pek alışılagelmiş bir yöntem olmamasına karşın, uzmanlar aile bireylerinin belli aralıklarla ve herkese uygun rahat bir zaman diliminde bir masa başında toplanarak, evin kurallarını, aile bireylerinin görevlerini, karşılıklı beklentilerini, açık açık konuşmanın aile içi iletişime büyük katkısı olduğunu savunuyorlar. Kurallar hep birlikte enine boyuna tartışılarak konursa, herkes nerede durduğunu bilecek ve evde kural kargaşası olmayacak. Kuralların konmasında katkıda bulunmuş olmak da o kurallara sahiplenmeyi ve uymayı getirecek. Ayrıca böyle bir konuşma ortamı, bireylerin birbirlerini daha iyi tanıma fırsatını yaratacağından, bu tür toplantılarda sorunlar da tartışılıp dayanışma sağlanacak. Anlaşmazlıklar karşılıklı konuşarak çözülebilecek. Herkesin sabahları aceleyle evden fırladığı, çalışanların yorgun argın geç saatlerde, gençlerin ise kurslardan, derslerden kafaları şişmiş olarak kendilerine eve attıkları bir düzende, bazen günler, haftalar geçiyor da birbirimizin yüzünü doğru dürüst görmüyoruz. Özellikle de modern hayatın hızlı temposunda ara sıra bu tür birliktelikleri yaşamak, aynı evin içinde birbirimizi kaybetmememizi sağlayacaktır. Diyelim masa başına toplandık ve farz edelim evde ilkokul çocukları var. İşte çocuklarımızla birlikte ve onların da fikrini alarak konuşmamız gereken konulardan bazı örnekler. Çocuklar kaç saat ödev yapacak? Bahçede ne kadar oynayacak? Hangi televizyon programları saat kaça kadar izlenecek? Saat kaçta yatakta olunacak? Evde hangi işe yardımcı olacak? Burada görevi seçmeli tutup, çocuğun yapabileceği ve sevdiği işe ağırlık vermek, görev duygusu ve iş yapma zevkini geliştirmek açısından önemli. Bunlara karşılık, anne ve baba çocuğun her türlü gereksinimini karşılayacak, çocuğa geceleri masal okuyacak, belki de bir kuş ya da bir kedi veya köpek alınacak, hafta sonu arkadaşları oynamaya gelebilecek ya da o götürülecek, sirk gelmişse sirke götürülecek, çocuk filmlerine, çocuk tiyatrosuna mutlaka götürülecek, parka götürülecek, spor yapması mutlaka sağlanacak, örneğin yazın yüzme kursuna yazdırılacak, müzikle tanıştırılacak, bir müzik aleti çalabilmesi için ders aldırılacak ve bu liste uzar gider. Diyelim evde gençler var. Onların da katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda konuşulabilecek bazı konular. Yaşlarına göre akşam en geç saat kaçta evde olacaklar? Arkadaşlarıyla buluşmaya giderken, gidiş dönüş trafik sıkışıklığı da göz önüne alınarak gerçekçi bir zaman saptaması yapılacak. Gecikecekse mutlaka telefonla haber vermesi beklenecek. Artık koca insanlar olduklarına göre kaç saat çalıştıkları değil, getirdikleri karne önemli. Karne kırık doluysa bunun açıklamasını aile toplantısında yapması beklenecek. Ve duruma göre ya anlayışla karşılanacak ya da sosyal yaşamına kısıtlama getirilecek. Evdeki görevleri nelerdir? Görevler yine ona danışarak saptanmalı. Gece disko için izin isteyen biri görevlerine sahip çıkıp sorumluluk da üstlenmeli, öyle değil mi? Her aile kendi düzeni ve anlayışı içinde bu örnekleri çoğaltarak uygulayabilir. Önemli olan hoşgörü ortamı yaratabilmek, birbiriyle saygılı biçimde her şeyi tartışabilmek ve yine birlikte bir uzlaşma sağlamak. Bunu yaparken birbirimiz hakkında öyle çok şey öğreneceğiz ki. Evet, gelelim gencin anne ve babasına. Gencin notları iyiyse, evdeki görevlerini de yapıyorsa, gezmesine, arkadaşlarına, müziğine, giyimine anlayış göstermeli. Notları iyiyse, sen yine de otur çalış dememeli. Pek moda olan yırtık kotla dolaşıyorsa, ne o enflasyon çocuğu diye dalga geçmemeli. Bu da bir dönemdir, geçecektir diye yutkunmamalı. Müziğini sonuna dek açmış dinleyen gencin kapısının önünden geçerken sen de Beethoven gibi sağırsın galiba diye laf atmamalı. Yavaşça tüm ara kapıları kapatmalı. Ve sevgili anne babalar bu listede uzar gider. Şaka bir yana böylesi bir aile meclisi kurup her yaşın sorumluluk ve sorunlarını hem anne babalar hem de çocuklar ve gençler konuşarak saptasalar ne kadar iyi olurdu değil mi? Bu noktada bir küçük öneri. Bu toplantıların olabildiğince keyifli geçmesini sağlamak açısından küçük ayrıntıları göz ardı etmeyelim. Mevsimine göre yazın balkonda ya da bahçede, kışın sıcacık bir odada gerçekleşmeli bu bir araya gelmeler. Vazoda çiçeklerle, masanın üstünde aile bireylerinin sevdiği içecekler ve belki de bir tabak kurabiye ya da kekle, geri planda çok hafif bir müzikle. Kısaca bir mahkeme salonu değil, ailenin sevdiği ayrıntıları kullanarak tatlı, yumuşak ve zevkli bir beraberlik havası yaratmalıyız. Yapmazsan cezalandırırım yerine, yaparsan ödül alırsın. Şimdi bir de dönüp eskilere bakalım. Bizim çocukluğumuzda anne babalar tüm iyi niyetleriyle durmadan çalışmamızı ister, bunun yararına inanırlardı. Eşimin babası da bu babalardanmış. Kendisi 12-13 yaşlarındayken yaşadığı bir olayı gülümseyerek anlatır. Ders çalışmayı pek de sevmeyen haşarı bir çocukmuş. Dönem sonunda tarih notu yine kırık gelince babası onu karşısına alıp bir çalışma çizelgesi hazırlamış. O da tüm iyi niyetiyle bu çizelgeye uyarak derslerine çalışmaya başlamış. Bir gün yine okuldan gelip ödevlerini bitirmiş ve tam oynamaya bahçeye çıkarken babasıyla burun buruna gelmiş. "Nereye?" diye sormuş babası. "Bahçeye," demiş oğlu. "Derslerine çalıştın mı?" "Çalıştım baba." "Ödevlerin bitti mi?" "Hepsi bitti baba." "İyi," demiş babası. "Öyleyse şimdi doğru odana. Akşama kadar o çalıştıklarının üstünden tekrar geç ki öğrendiklerin pekişsin." Ve eklemiş. "Hem öyle dersler bitti, ödevler bitti diye bahçeye çıkmak yok. Karnendeki notlar düzelene dek akşamları saat 10'a kadar odanda çalışacaksın. Başka kitap okumak yok. Ödevlerin biterse dediğim saate kadar üstünden geçersin." Derslerimi bitirdim diye sevinen çocuğun halini bir düşünün. Bir iki günü böyle geçirdikten sonra zorunlu çalışma saatlerini de doldurmak için gayet keyifli bir yöntem bulmuş. Çalışma masasının üzerine ders kitaplarını güzelce yerleştirmiş. Kucağına da almış o dönemin en heyecanlı tarihi serüven romanı, Pardayanları ve ev halkını hayretler içinde bırakarak hiç sesini çıkarmadan belirlenen süreyi doldurmaya başlamış. İçeri giren onu masa başında kitabını açmış buluyor ve maşallah bizim çocuk akıllandı diye pek seviniyormuş. Bu arada gerçekten ödevlerini yaptığı için iyi notlar da almaya başlamış. Derken bir gün okurken uyuyakalmış. Aksilik bu ya, o gün de babasının onu kontrol edeceği tutmuş ve böylece suçüstü yakalanmış. Neyse ki babası anlayışlı davranmış ve zorunlu çalışma saatlerini notlarını düzelttiği gerekçesiyle kaldırmış. Günümüzde uzmanlarla eğitimciler daha uzlaşmacı ve esnek bir tutumu yeğliyorlar. Ödevlerini bitirdiyse, evdeki sorumluluklarını yerine getirdiyse, artık ona kendisinin sevdiği, istediği şeyleri yapma konusunda kısıtlama getirmememizi öneriyorlar. Çocuklarımızı cezalandırarak değil, ödüllendirerek yönlendirelim. Bizim onlara vermek istediğimiz kavramları, onların bizden istedikleriyle bütünleştirelim. Böylesi bir yöntemle öğretmek istediklerimiz çok daha zevkli bir hale gelecektir. Uzun uzun anlatmak yerine ne demek istediğimi örneklerle göstermek istiyorum. Ödevin bittiyse tabii ki konsere gidebilirsin yavrum. Sofrayı toplamışsın, çok teşekkür ederim. Haydi git, sinemaya geç kalacaksın. Karnendeki notlar böyle güzel olunca geziye gitmek için sana nasıl izin vermeyebilirim? Notlarını düşürmezsen elbette gitar dersi alabilirsin. Derslerini, çalışma saatlerini ve temponu sen daha iyi biliyorsun. Karar sana ait tarzında bir tutumla, cezayı değil ödülü öne çıkararak yönlendirmeliyiz gençlerimizi. Onlara sorumluluklarını, yani dersleri ve evdeki görevlerini yerine getirmelerini öğretirken, yapmazsan cezalandırırım yerine, yaparsan ödülünü alırsın tavrını benimsersek, her şeyden çok daha yumuşak bir akışla gerçekleşecektir. Ödüllendirmek deyince yine aynı haşarı çocukla ilgili bir başka öykü geldi aklıma. İlkokul 5. sınıftayken bir gün coğrafya dersine çalışmış ve öğretmenleri sınıfta kim anlatacak diye sorunca hevesle parmağını kaldırmış. Öğretmeni sınıfa göz gezdirirken parmak kaldıranların arasında onu görünce hayretler içinde "Durun çocuklar, durun. Bakın kim parmak kaldırıyor." diyerek hemen onu tahtaya davet etmiş. Küçük yaramaz kalkıp sular seller gibi o günün dersini anlatınca öğretmeni şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırmış. Onu kutlamış ve bu çalışma hevesini bir biçimde devam ettirmek için onu ödüllendirmeye karar vermiş. "Aferin çocuğum," demiş. "Bu kadar güzel çalıştığın için seni harita mümessili yaptım. Bundan böyle ders bittikten sonra haritaları toplayıp öğretmenler odasına sen götüreceksin." Bu büyük onur karşısında geleceğin harita kolu neler hissetmiş dersiniz? Başından aşağı kaynar sular inmiş. Çünkü onun için bu ödül değil, cezanın dik alasıymış. Ders bitecek, herkes bahçeye oyuna koşacak, o ise sınıfta kalıp haritaları toplayıp rulo yapacak, öğretmenler odasına götürecek, defteri imzalatacak. Gitti teneffüs, gitti oyun. O günlerde öğretmeni de tıpkı babası gibi en iyi niyetlerle davranmıştı kuşkusuz. Ama bugün çocuğumuzu ödüllendirirken bu ödülün hedefe varabilmesi için onun sesine de kulak vermemiz gerektiğini biliyoruz artık. Bazı öğrenci için mümessil olup fazladan görev üstlenmek büyük bir onur ama bazısı için değil. Onu mutlu edecek şeyler daha başka.